güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Hekimi Doktor Nuri Vidinli telefon hattımızda olacak. Meslek hastalıklarının tıbbi ve yasal tanı sürecini konuşacağız. Bakanın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemizde her çarşamba olduğu gibi İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'daki varlığı yaklaşık 61 yılı bulan birinci kuşak birkaç yıl çalışıp memlekete dönmek üzere gitmişlerdi. Fakat olayların gelişimi nedeniyle çoğu işçimiz dönemedi. Onlar Almanya'ya ait olamadılar belki ama yaşamlarının çoğunu orada geçirmek zorunda kaldılar. Bugün birinci kuşak diye adlandırdığımız büyüklerimizin sağlık, ekonomik, memleketten uzak kalmanın verdiği psikolojik sorunları üzerine sohbet edeceğiz değerli hocamızla. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketin FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Tükenir, biter, gider, bitmez dediğin aşklar geriler, teslim olursam aşığı umutlar kurşuna dizilir hep doğmamış duyguların. Yine de çıkar bir yerden tadı sevdanın. Her acı büyütür içindeki çiçeği, dönersin kendine, budur aşkın gerçeği. Her acı büyütür içindeki çiçeği, dönersin kendine, budur aşkın gerçeği. İnan inan ki çok üzülürsün, kendinsin geç kaldın. Unutma, çıkar bir yerden tadı sevdanın. Bebeğim üzülürsün, kendinsin geç kaldın. Unutma, çıkar bir yerden tadı sevdanın. çıkar misali arzular acısı. Çıkar yılların zordur yarınlar. Sevgidir sana kalan düzeni bu dünyanın. Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın. Her acı büyütür içindeki çiçeği. Dönersin kendine, budur aşkın gerçeği. Her acı büyütür içindeki çiçeği. Dönersin kendine, budur aşkın gerçeği. İnan inan ki çok üzülürsün, kendinsin geç kaldın. Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın. Bebeğim üzülürsün, kendinsin geç kaldın. Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde Güne Bakan başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Hekimi Doktor Nuri Vidinli var. Sayın Vidinli, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli konuğumuzla meslek hastalıklarının tıbbi ve yasal tanı sürecini konuşacağız. Konumuza geçmeden önce çok kısa kendinizden bahsetmenizi rica edelim.
Konuşmama başlamadan önce saygıdeğer dinleyicilere saygıyla selamlıyorum. Ben Doktor Nuri Vidinli. 1971 yılında Uşak'ta doğdum. 1988 yılında Uşak Lisesi'nden mezun oldum. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2004 yılında Japonya İş ve Çevre Sağlığı Üniversitesi'nde Uluslararası İş Sağlığı kursuna katıldım. Sertifika aldım. 1996-1998 yıllarında SSK Boyabat Sağlık İstasyonu ve SSK Türkiye'li Sağlık İstasyonu'nda hekim olarak çalıştıktan sonra 1998-2002 yıllarında SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde hekim olarak çalıştım. 2002 yılından beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nda hekim olarak çalışmaktayım. Evliyim, biri kız, biri erkek, iki çocuğum var.
Allah bağışlasın Sayın Bidini. Bu arada şunu merak ettim aslında. Meslek hastalıkları üzerine çalışmayı siz mi tercih ettiniz, yoksa durumlar veya hani olasılıklar mı sizi öyle yönlendirdi?
Ben tercih ettim.
O zaman meslek hastalıklarının ne kadar önemli olduğunu demek ki çok yakından takip ettiniz ve aslında tam da doğru kişiye soruyoruz biz bu soruları. Bize biraz o hastalıklardan bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Hangi yönü bu hastalıklara üzerinde çalışmaya yönlendirdi sizi?
İlk önce göreve SSK sağlık istasyonlarında işe başlamıştım. Hı hı. Doğal olarak o zamanki mevzuat gereği İşe giriş muayenelerini bizler yapmak durumundaydık bazı iş yerleri için. Burada meslek hastalıkları, iş sağlığı konuları ilgimi çekmeye başladı. Bir de çalıştığım yerde SSK hekimi olduğumuz için bazı meslek hastalıklarıyla karşılaştık. Bundan dolayı bu alanda Türkiye'de bir boşluk olduğu için bu alana yönelmeyi tercih ettim.
Çok iyi etmişsiniz. Peki bize biraz anlatmanızı rica edebilir miyiz? Meslek hastalığı deyince tam olarak ne anlıyoruz? Bizim o normal bildiğimiz hastalıklardan farkı nedir?
Meslek hastalığı bir kişinin çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle iyilik halinin bozulmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kaynaklarda meslek hastalıklarını zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında çalışılan işe özgü bir neden sonuç etki tepki ilişkisi hastalıklar grubu olarak tanımlanmıştır. Meslek hastalıkları işe özgü olan, çalışma koşullarına bağlı ve doğrudan doğruya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan nedeni yalnızca iş yerinde olan hastalıklardır. Meslek hastalıkları iş yerinde çalışanların meslek hastalıklarına neden olan etkenlere tekrarlanan maruziyetler sonucu ortaya çıkar. Meslek hastalığı oluşumunda iş yeri, yapılan iş ve çalışma koşulları ile hastalık arasında doğrudan nedensel bir bağlantı, yani illiyet bağı vardır. Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için hastalık ve meslek arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Çalışan iş yerinde meslek hastalığına neden olan etken veya etkenlere maruz kalması sonucu çalışanda meslek hastalığı oluşmaktadır. Örneğin kurşun zehirlenmesi, kurşun kullanılan iş yerlerindeki çalışanlara özgü bir meslek hastalığıdır. Meslek hastalıklarını diğer hastalıklardan ayıran en önemli özelliklerden birisi, mevzuatta meslek hastalıklarının tanımı yapılmış, meslek hastalıklarının listesi verilmiş, meslek hastalığının tanısının nasıl konulacağı ve bildiriminin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Mevzuatımıza göre meslek hastalıklarının yasal tanımı ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nda meslek hastalığı sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlük halleri olarak tanımlanmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nda ise meslek hastalığı mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık olarak mevzuatımızda belirtilmiştir. Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı, meslek hastalıkları listesi, maruziyet, yükümlülük süreleri, meslek hastalıkları için yapılması gereken teknikler ve bu hastalıkların hangi işte çalışanlarda ortaya çıkabileceği konusunda hazırlanmış listeler, çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri yönetmenliğinde belirtilmiştir.
Evet, tekrarlanan maruziyetlerden bahsettiniz. Yani bu bana şunu anlatıyor. Mesela bir kere gerçekleşen bir olay meslek hastalığına girmiyor, öyle mi? Buradan onu mu anlamalıyız?
Bazen girebilir ama genelde o tür olaylar iş kazası olarak nitelendirilir.
Anladım. O tek seferlik olduğunda
tekrar, iş kazası. Tekrarlayan belli bir süre, maruziyet süresi de olması gerekiyor. Yani hastalığın ortaya çıkabilmesi için hastalığa neden olan etkene maruz kalınması gereken en kısa süre içinde maruz kalınması gerekiyor.
Evet, kurşun zehirlenmesinden bahsettiniz. Bunun dışında başka örnekler de verebilir miyiz?
Mesela pnömokonyoz yapan, yani meslek akciğer toz hastalığı yapan, tozlara maruziyeti olan iş yerlerde pnömokonyoz hastalığı meydana gelir. Nerelerde? Maden çalışanlarında bunu çok görmekteyiz. Kaynakçılarda aynı şekilde. Tozlara, yani pnömokonyoz yapan tozlara maruziyetin olduğu iş yerlerinde pnömokonyoz hastalığını görmekteyiz.
Mesela kaynakçı dediniz ya, onların gözlerinde gerçekleşen problem de yine hani ışığın yayılması sebebiyle.
Evet,
bu da bir meslek hastalığı mıdır?
Kaynakçılarda ultraviyole ve kızılötesi ışınlar nedeniyle katarak hastalığı oluşmakta gözlerinde.
Evet. Bu meslek hastalıklarının tanısını ülkemizde kim koyuyor?
Ülkemizde meslek hastalıkları, daha önce söylediğim gibi, diğer hastalıklardan ayıran en önemli özelliği yasal
mevzuatımız. Evet.
Ve ülkemizde meslek hastalıkları tanısını koymakla yetkilendirilmiş kuruluşta yine mevzuatımızda tanımlanmıştır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre sigortanın çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi, Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı'nca gerekli görüldüğü hallerde iş yerindeki çalışma şartlarına ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu TGK meslek hastalıkları sağlık kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. Evet. Ülkemizde meslek hastalıkları tanı ve tespitini yapmakla SGK Meslek Hastalıkları Sal Kurulu yetkilendirilmişti.
Evet, tanı ve
yasal meslek hastalıkları tanısında SGK Meslek Hastalıkları Sal Kurulu koyar.
Evet. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca bir sağlık raporu düzenlendiğinden bahsettiniz, sağlık kurulu raporu. Bu raporu düzenlemeye yetkilendirilen bazı sağlık hizmet sunucuları, yani yetkili sağlık kuruluşları da var muhakkak, değil mi? Her yerden alamazlar, evet, bu raporu. O konuda bilgi verir misiniz?
SGK meslek hastalıklarının tanısının konulabilmesi için SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları, sağlık hizmeti sunucu hastaneleri tarafından mevzuata uygun şekilde sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmenliğine göre Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi Hastaneleri yetkilendirilen sağlık kuruluşlarıdır. Bu yetkilendirilmiş hastaneler meslek hastalıkları ile ilgili hastalıkların tespit tanısını koyarlar ve mevzuata göre sağlık kurulu raporunu düzenler.
Evet, tabii bu listeden anladığım kadarıyla özel kurumlardan alınan raporlar geçerli değil.
Geçerli değil.
Değil mi?
Peki... Hatta özel üniversite hastanelerinin vermiş olduğu sağlık kurulu raporu da işlem alınmıyor.
O da işlem alınmıyor. Peki bu sağlık kurulu raporunda tek imza, üç imza gibi bir durum var mı?
Var. Mevzuatta bunlar belirtilmiştir. Nasıl olacağı, işte konusunda uzman hekimler, kaç hekimin olacağı, hastalık ile ilgili gerekli, yapılması gereken zorunlu teknikler neler, iş öyküsü, tıbbi öykünün detaylı bir şekilde alınmış olması, hastalığın klinik ve laboratuvar olarak tanı ve tespitinin yapılmış olması gerekmekte.
Evet, peki mesela şöyle bir örnek meslek hastalığına girer mi? Diyelim öğretmenler çok işte yüksek sesle eğitim vermek durumundalar, çocuklara bir şeyler anlatmak için diyelim. Onların işte sesleri kısılıyor, faranjit oluyorlar örneğin. Bu da bir meslek hastalığına girer mi?
Evet, hatta öğretmenlerde yüksek sesle konuşma, sürekli tekrarlayan konuşmalardan dolayı şarkıcı nodülü dediğimiz ses tellerinde nodül oluşmakta. Evet. Bu meslek hastalığı olarak tanımlanır.
Peki bu meslek hastalığından dolayı bir rapor almaları gerekir mi? Ama sonuçta işte kendi mesleklerini yapamaz hale gelecekler. Nasıl olacak onu da anlatır mısınız?
Tabii bu kişi bir hastalık ortaya çıktıysa, eğer hastalığın o şarkıcı nodülü dediğimiz ses tellerindeki oluşan nodül yaptığı işle illiyeti kurulduğunda meslek hastalığı tanısı alır. Tabii bu işini yapmasına engel bir durum söz konusuysa, bir fonksiyon kaybı varsa meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespit edilir. Mevzuata göre belirtilmiştir bunlar.
Bu emekliliğe mi yansıyor peki bu durumlar?
Kişi meslekte kazanma gücü kayıp oranına göre kişiye sürekli iş görememezlik aylığı bağlanır. Oran miktarı.
Yani malulen emekli olabilir aslında o miktara göre,
değil
mi?
Eğer kişi %60'ın üzerine meslekte kazanma gücü kayıp oranı almış olursa maliyen emekli olur.
Evet, ama bu faranjit dediğimiz, o sizin şarkıcı nodülü diye ifade ettiğiniz, o kadar yüksek
olmaz,
değildir.
Kadar.
Kayıp,
evet,
oranı, değil mi? Evet. Anladım. Şimdi madem
hangi
bu tanıdan...
hastalıklarda yaşa göre ya hastalığın durumuna göre ne kadar meslekte kazanma gücü kayıp oranına neden olduğu mevzuatta listede belirtilmektedir.
Evet, tanılardan bahsettik. Biraz daha detaylı anlatmanızı rica edebilir miyiz? Çalışanlarda bu meslek hastalığının tanısı nasıl konuluyor?
Çalışan meslek hastalıklarına neden olan etkene veya etkenleri iş yerinde, çalışma koşullarında veya yaptığı işte maruz kalarak hastalanmaktadır. Çalışanda meslek hastalığının oluşabilmesi için meslek hastalığına neden olan etkene veya etkenlere hastalık edecek düzeyde ve sürede çalışanın maruz kalması gerekmektedir. Çalışanın rahatsızlığının meslek hastalığı denilebilmesi için çalışanın rahatsızlığı bağlılığı ile çalışanın yaptığı iş, çalışma koşulları ve iş yeri ile illiyet bağının kurulması gerekmektedir. İş yerinde çalışan rahatsızlandığında iş yeri hekimi çalışanın rahatsızlığı ile ilgili detaylı tıbbi öykü, çalışanın çalıştığı iş yerleri, çalışanın yaptığı işler, çalışma koşulları ve çalışma süreleri ile ilgili detaylı iş öyküsü almalı ve inceleme yapmalıdır. İş yeri hekimi tıbbi öykü ile iş öyküsü arasında illiyet bağı olup olmadığını iyice araştırmalı ve incelemelidir. İş yerine meslek hastalığına neden olabilecek etken veya etkenler ile ilgili iş yeri ortamı, iş hijyeni ölçümleri yapılmalı ve incelenmeli. İş yeri risk analizi ve değerlendirmeleri incelenmeli. Çalışanın meslek hastalığına neden olabilecek etken veya etkenlere maruz kalması incelenmelidir. Çalışanın hastalığına meslek hastalığı tanısının konulabilmesi için izlenecek çeşitli yollar bulunmaktadır. Meslek hastalığı tanısının konulabilmesi için izlenecek yollardan birisi, iş yeri hekimi meslek hastalığı olduğunu şüphelendiği çalışanları SGK müdürlüğüne sevk eder. Veya çalışan kendisi hastalığın meslek hastalığı olduğu iddiası ile SGK müdürlüğüne başvurur. SGK müdürlüğü iş müfettişleri veya SGK müfettişleri tarafından çalışanın meslek hastalığı ile ilgili iş yerleri ile ilgili tahkikat raporu düzenletir. Ve düzenlenen bu rapor iş yeri ortam iş hijyeni ölçümleri, iş yeri risk analizi ve değerlendirmesi ve çalışanın mesai çizelgesiyle birlikte SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri veya Devlet Üniversitesi Hastanelerine sevk eder. Hı hı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca yetkilendirilen sağlık kuruluşları tarafından çalışanın detaylı tıbbi öyküsü ve iş öyküsü alınarak iş yeri risk analizi ve değerlendirmesi, iş yeri ortam iş hijyeni ölçümleri, iş müfettişleri veya SGK müfettişleri tarafından düzenlenen iş yeri tahkikat raporları ve çalışanın mesai çizelgeleri incelenerek meslek hastalığının tıbbi tanısı için gerekli olan tüm tıbbi teknikler yapılarak klinik ve laboratuvar bulguları ile meslek hastalığı olduğu düşünülen çalışan ile ilgili mevzuata göre Sağlık Kurulu raporunu düzenler. Hı hı. Ve Sağlık Kurulu raporunu mevzuata göre meslek hastalığının tıbbi tanısı için gerekli olan tüm tıbbi teknikleri, klinik ve laboratuvar bulguları ve tıbbi belgeleri SGK Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu'na gönderir. SGK müdürlüğü de iş müfettişleri veya SGK müfettişleri tarafından düzenlenen meslek hastalığı şüphesi olan çalışanın iş yeri tahkikat raporlarını, iş yeri ortam iş hijyeni ölçümlerini, iş yeri risk analizi ve değerlendirmesini ve çalışanın çalışma mesai çizelgesini SGK Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu'na gönderir. SGK Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu SGK tarafından yetkilendirilen hastanenin çalışanın hastalığı ile ilgili düzenlemiş olduğu sağlık kurulu raporuna, tıbbi belgelere, klinik ve laboratuvar bulgularına, iş yeri risk analizi ve değerlendirmesine, iş yeri tahkikat raporuna, iş yeri ortam iş hijyeni ölçüm sonuçlarına göre çalışanın meslek hastalığına neden olan etkene hastalık yapabilecek düzeyde maruz kaldığını, iş yeri tahkikat raporu ve çalışanın çalışma mesai çizelgesine bakarak meslek hastalığının oluşması için gerekli olan iş yerinde meslek hastalığına neden olan etkene maruz kalması gereken en az süre, yani maruziyet kadar evet, çalıştığını ve eğer çalışan işten ayrılmış ise çalışan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile veya meslek hastalığına neden olan etkenle maruziyetin seçildiği tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre, yani yükümlülük süresi içinde meslek hastalığının oluştuğunun tespitinin SGK Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu'nca yapılması durumunda SGK Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu'nca meslek hastalığı tanısı konulur ve meslek hastalıkları raporu düzenlenir. Düzenlenen çalışanın meslek hastalıkları raporu çalışana ve işverene gönderilir.
Oldukça da yükümlülük gerektiren ve gerçekten uzun bir süreç aslında, öyle evet, değil mi? Ne kadar bir süreyi kapsıyor?
Tıbbi tanıyı yetkilendirmiş hastane hemen Pinamokonyos der, meslek akciğer toz hastalığı. Ama bunun mesleki pinamokonyos hastalığı denmesi için bu sürecin işlemlerini beslenmesi.
Mesela süreç ne kadar bir süre? Bu. Bir ay mı örneğin? Ne kadar bir sürede?
Değişiyor. Bu süre işte TGK'ya gelen dosya sayısına da bağlı.
Bunu yoğunluğa da bağlı.
Meslek hastalıkları sağlık kurulu verdiği için ülkemizde 3 yerde kurul bulunmakta olup gelen dosya sayısına da bağlı olarak dosyadan eğer mevzuata uygun olarak yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları ve TGK tarafından istenen tüm evraklar müdürlük tarafından gönderilmesi durumunda sıraya konulur. Sırada meslek hastalıkları sağlık kurulu TGK'nın dosyayı değerlendirerek hastalığın meslek hastalığı olup olmadığına karar verir.
Başka yollar var mı? Örneğin bu tanının konulabilmesi için.
Kişi hastalandığında bildiğiniz gibi ya iş yeri hekimine veya aile hekimine veya devlet hastanesine veya özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlere müracaat eder.
Evet.
Bu hekim arkadaşlarımız meslek hastalığından şüphelendiği çalışanları TGK tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri veya Devlet Üniversitesi Hastanelerine sevk eder. Veya bu hastanelere çalışan hastalığı nedeniyle çalışanın kendisi direkt başvurabilir. Başvurur. TGK tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşları tarafından çalışanın detaylı öyküsü ve iş öyküsü alınarak iş yeri risk analizi ve değerlendirmesi, iş yeri ortam, iş hijyeni ölçümleri, bazı iş müfettişleri veya TGK müfettişleri tarafından düzenlenen iş yeri takat raporları ve çalışanın mesai çizelgeleri incelenerek ve meslek hastalığı tıbbi tanısı için gerekli olan tüm tıbbi teknikler yapılarak klinik ve laboratuvar bulguları ile meslek hastalığı olduğu düşünülen çalışan ile ilgili mevzuata göre sağlık kurulu raporunu düzenler. Ve sağlık kurulu raporunu çalışana ve iş yerine gönderir. İş yeri hekimine ulaşan bu rapor iş yeri hekimi tarafından çalışan TGK tarafından yetkilendirilmiş hastanenin raporu ile çalışan TGK müdürlüğüne sevk edilir. Veya çalışan kendisi TGK tarafından yetkilendirilen hastanenin düzenlemiş olduğu sağlık kurulu raporu ile TGK müdürlüğüne hastalığının meslek hastalığı olduğu iddiasıyla başvurur. TGK müdürlüğü iş müfettişleri veya TGK müfettişleri tarafından çalışanın meslek hastalığı ile ilgili çalıştığı iş yerleri ile ilgili düzenlediği takat raporu ve çalışanın mesai çizelgesi ile birlikte çalışanın TGK tarafından yetkilendirilmiş hastanenin mevzuata göre düzenlemiş olduğu sağlık kurulu raporunu ve mevzuata göre meslek hastalığının tıbbi tanısı için gerekli olan tüm tıbbi tekniklere, klinik ve laboratuvar bulgulara, tıbbi belgelere TGK Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu'na gönderir. TGK Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu'nda daha önce belirttiğim gibi meslek hastalıkları tanısı süreci izlenir.
Evet, süreç aynı işliyor Sayın Vidinli. Peki son olarak şunu da yöneltmek isteriz size. Meslek hastalıklarını işveren ve yetkilendirilen sağlık kuruluşları ne kadar sürede bildirim yapmak zorundalar? Örneğin hani az önce sordum ya, bir ayda sonuçlanmak zorunda ya da bunun gibi bir yasal süresi var mı?
Şimdi bildiğiniz gibi daha önce söylemiş olduğum gibi meslek hastalıkları bildirim zorunlu olan hastalıktır. Mevzuatta da belirtilmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'na göre işveren sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde TKK'ya bildirimde bulunmak zorundadır.
Bu günü aşarsa, günü geçirirse?
Ceza. Cezayir.
Evet.
Ondan dolayı işverenlerin buna çok dikkat etmesi gerekmektedir.
Evet.
Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları, yani hastaneler ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakalara en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. Yani mevzuatımızda iki yönlü bildirim var. Bir işveren tarafından, bir de yetkilendirilmiş
sağlık kuruluşu tarafından. Evet,
510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre ise sigortanın meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından bu durumun öğrenildiği günden başlayarak 3 iş günü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesiyle SGK'ya bildirilmesi zorunludur. Yani hem 5510 sayılı kanun hem 6331 sayılı kanunda işverenin 3 iş günü içinde bildirilmesi zorunlu tutulmuştur.
Evet, Sayın Bedeni çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Hani Allah kimseye meslek hastalığıyla sınamasın evet. diyelim ama ne yazık ki yapılan işlerde bu tür durumlar gerçekleşebiliyor. En yakın sağlık kuruluşuna, sizin de ifade ettiğiniz gibi yetkilendirilmiş sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerelim biz çalışanlarımızdan ve tabii işverenlerimiz de onlara da bu 3 günlük süreyi aşmamaları konusunda bir kez daha hatırlatma yapmış olalım. Sizin de son cümleleriniz varsa alalım.
Unutmayalım ki meslek hastalıkları %100 önlenebilir hastalıklardır. Hı hı. İş yerinde gerekli iş sağlığı güvenliği tedbirleri alınırsa meslek hastalıkları önlenir. Önemli olan meslek hastalıkları, eğer oluşmakta olan bir meslek hastalığı var ise de bunun erken tanı, tedavi, tespitinin yapılması önemlidir.
Evet.
Burada çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği kültürünün oluşması, meslek hastalıkları konusunda farkındalığın oluşması önemlidir. Ayrıca hekim arkadaşlarımıza da büyük görev düşmekte. Onların da meslek hastalıkları hakkında farkındalığın oluşması önemlidir.
Muhakkak.
Kendilerine gelmiş olan
her hastalara
ne iş yapıyorsunuz, detaylı iş öyküsü aldıklarında hastalık ile İşi arasında bir
bağlantı. O iliyet bağı diyorsunuz ya, evet. O bağ kurması gerekiyor değil mi?
Evet.
Evet, çünkü pek bu çok hastalık geliyor.
Bu bağ kurulursa meslek hastalıkları tanı ve tespit süreci başlamış oluyor.
Evet.
Eğer o bağı kuramazsa genel hastalık olarak
nitelendirilip
işlem görüyor.
Evet, farklı işlem görüyor. Bu gerçekten doktorlarımızın da çok dikkat etmesi gereken bir durum. Özellikle yetkilendirilmiş sağlık kuruluşunda çalışanların. Siz de bu konuda çok detaylı, çok güzel bilgiler verdiniz Sayın Bedeni. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Kolaylıklar diliyoruz.
İyi günler efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Hekimi Doktor Nuri Bedeni telefon hattımızın diğer ucundaydı. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde meslek hastalıklarının tıbbi ve yasal tanı sürecini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
O da özlüyormuş beni.
Avrupalı Türkler.
Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'daki varlığı yaklaşık 61 yılı buldu birinci kuşağın. Onlar birkaç yıl çalışacaklardı, sonra memlekete geri döneceklerdi ama öyle olmadı. Dönemediler ve orayı yurt edindiler. Gurbet evleri yurt edindiler. Göç ülkesinde yaşamaya devam ettiler. Sonra ikinci kuşak, üçüncü kuşak ve şu anda dördüncü kuşak devam ediyor. Ama o birinci kuşak dediğimiz Hakk'ın rahmetine kavuş kuşanlar oldu ama hala orada yaşamaya devam eden değerli Türk vatandaşlarımız var. Bugün aslında biraz onları konuşacağız. Göç ülkesinde yaşlı olmayı konuşacağız değerli hocamızla. Büyüklerimizin pek çok sağlık yönünden, ekonomik yönden ve hatta memleketlerinden uzak kalmaları sebebiyle psikolojik yönden pek çok sorunları da var. Bunları hocamızla değerlendireceğiz, değerlendirmek istedik. Hocam neler söylersiniz?
Evet, teşekkür ederim. Hatırlayacaksınız, geçen hafta kadınların sorunlarından söz ettik. Ondan önceki hafta çocukların, şimdi sıra geldi. Yaşlılarımızın, göçmen yaşlıların karşılaştıkları, onlara özgü bir takım sorunlardan söz etmeye. Şimdi tabii kimse çok isabetle belirttiğiniz gibi tamamen kalmak için, tamamen yaşamak ya hayatını tamamen orada geçirmek için o ülkelere gitmedi. Yani esas itibariyle birkaç sene kalıp dönmeyi düşündüler. Fakat işte o planlar uymadı pek gerçek hayata. Sonuçta işte çocukları yanlarına geldi, çocukları evlendiler, torunları dünyaya geldi. İşte onlardan da ayrılıp gelmek bir bakıma zor oldu, emekli olsalar bile. Bu arada Türkiye'deki bağlarının da biraz zayıfladığını görüyorsunuz. Yani eş, dost, ahbap, akran, onlar da böyle yavaş yavaş işte uzaklaştıkları için birbirlerinden. Yani mecburen bir anlamda işte gittikleri ülkede hayatlarını sürdürmeye başladılar. Fakat bu onlara çok büyük bir mutluluk mu verdi? Vallahi çok kokonatte değilim. Yani bir takım sorunlarla karşılaştı. Zaten yaşlı insan bir müddet sonra işte bir takım sıhhi sebeplerle kendini iyi hissetmeyebilir. Kendini daha çok yalnız hissedebilir. Tamam, yakınlarından, çocuklarından, torunlarından ayrılmak, tamamen Türkiye'ye gelmek falan belki ona zor gelecektir ama oradaki yaşantı sırasında da aslında bir yalnızlık da çekecektir. Çünkü o toplum neticede yani içinde yaşadıkları bu gelişmiş dediğimiz Avrupa toplumları yaşlılara çok öyle fazla da yani özen gösteren toplumlar değil. Öyle gibi gözüküyor ama aslında değil. Bunu niye söylüyorum? Şimdi şu son Covid meselesinde huzur evlerinde kalan çok sayıda yaşlının bakımsızlıktan hayatını kaybettiğini, Covid'den hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu medyaya, kamuoyuna yansıdı. Dolayısıyla yani aile bağlarının bizimkinden, bizim toplumumuzdan daha zayıf olduğu, gerçi tabii orada yaşayan vatandaşlarımız kendi aile bağlarını muhafaza ediyorlar orada yaşayan yakınlarıyla birlikte, ama yani öyle bir toplum ki burada tabii yaşlının biraz da böyle toplum dışına itildiği bir ortam var. Bu ortamda tabii insanların çok mutlu olmasını beklemek mümkün değil. Tabii bu arada işte yani gayet tabii olarak bir takım hastalıklar, rahatsızlıklar falan ortaya çıkıyor. Şimdi ilk yıllarda bundan birkaç sene öncesine kadar işte niçin bu kadar uzattınız bu işi? Hani niye dönmüyorsunuz Türkiye'ye falan diye rastlayıp sorduğum insanlar var. İşte burada sağlık hizmetleri var, onlardan istifade ediyoruz falan diyorlardı. Şimdi bu arada Türkiye'deki sağlık hizmetleri de eskiye nazaran çok farklı bir düzeyde.
Türkiye'ye geliyorlar artık değerli hocam sağlık hizmetleri için, öyle
evet,
değil mi?
Türkiye'ye geliyorlar ve son zamanlarda bizim kamuoyumuza da yansıdığı gibi bazı hastalarımız, Türk hastalar, çok iyi bakılmadıkları gerekçesiyle başkonsolosluklarımıza müracaat ediyorlar ve Sağlık Bakanlığımız ambulans uçaklarla onları Türkiye'ye tedavi etmek üzere getiriyor. Yani bunlar tabii eskiye nazaran çok farklı durumlar, yani bunu görmek lazım. Fakat bir noktaya daha aslında değinmek istiyorum. Şimdi tamamen yalnızlaşıp Türkiye'de de fazla yakını falan kalmayıp Almanya'da veya da işte hangi ülkede yaşıyorsa huzur evlerinde yaşama durumunda olan vatandaşlarımız var. Bunları bir kısmını ben bir huzur evi ziyaretimizde görmüştüm. Hatta yaşlı bir biraz da böyle engelli amcamız beni yanına çağırdı, kulağıma dedi ki ben senden bir şey rica edeceğim oğlum dedi. Buyurun dedim falan. Bu söylediğim 2011 senesinde, yani epey. Demek ki daha o zaman bana oğlum denebiliyor.
Hocam ben de çok gençliğin emin.
Ondan sonra dedi ki ya bana Türkiye'de bir mezar yeri ayarla. Şimdi bakın bunlar çok acıklı şeyler tabii. Yani büyüklerimize dikkat ederseniz bizim devletimiz büyüklerimiz diye başlıyor lafa. Özellikle Covid döneminde, şu pandemi döneminde aman onları koruyalım diyor. Aman onlara özen gösterelim diyor. Şimdi o özeni yaşadıkları ülkede bile üstelik göçmen kökenli olmalarından dolayı. Hadi biraz daha ileri gideyim. Türk ve Müslüman olmalarından dolayı tamamen o özeni görmelerini bekleyemiyoruz. O nedenle de ben aslında yani aslında çok isteyerek de değil ama maalesef bir realite. Bu grubu da bir sorunlu grup olarak görüyorum. Onların sorunlarına nasıl ilaç olabiliriz? Nasıl bu sorunları giderebiliriz? Bunların tabii düşünülmesi lazım. Bunların hatta yaşlı oldukları için karşılaştıkları, düşünün sadece yaşlı oldukları için karşılaştıkları ayrımcı muameleler var. Bırakın Türk ve Müslüman olmalarını falan. Yani bu dünyanın her tarafında var olan bir şey. Bir de artı şimdi yani aldıkları emekli maaşları, emekli aylıkları kendilerine yetmeyebiliyor. Dolayısıyla işte ne bileyim sosyal yardımlara muhtaç olabiliyorlar. Eğer yeterince birikimleri de yoksa, ki normal olarak emeğiyle çalışan insanın birikiminin olabilmesi için hakikaten ciddi fedakarlıklar yapmış olmaları lazım önceki dönemlerde. Yani elleri iş tutarken çok ciddi işte fedakarlıklar yapmış olmaları lazım ki para biriktirebilsinler. Bunu herkes yapmamış olabilir. Sonuç olarak da ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olan yaşlılarımız da var. Bunlara tabii öyle yani hazır bir reçete yok nasıl çözeriz falan diye, ama ben en azından ilgili kurumlarımızın bu grup için de bir takım fikirler üretmesi gerektiğini, hatta istiyorlarsa Türkiye'de yaşamak, hayatlarını devam ettirmek istiyorlarsa, eğer yalnız da yaşamak istemiyorlarsa, onların birlikte yaşayabileceği bir takım tesislerin falan da açılabileceğini, onlara bazı hizmetlerin bu şekilde götürülmesinin daha uygun olacağını falan düşünmek gerekir. Yani bunları oturup işte müzakere etmek lazım, yani öyle düşünüyorum. Ve üstelik de sosyal devlet anlayışının işte son yıllarda biraz daha da güçlendiği kanaatindeyim Türkiye'de. Dolayısıyla onların Türkiye'deki yaşantıları, daha doğrusu hayatlarının son varını Türkiye'de geçirmek istemeleri halinde mutlu olabilecekleri bir ortamın burada da yaratılması gerektiği kanaatindeyim.
Evet hocam.
Aksi halde onlara karşı vazifemizi tam olarak yerine getirdiğimizi söylememiz mümkün değil.
Hocam bazen sağlık ve ekonomik yönünden desteğimizi göstermeye çalışıyoruz Türkiye Devleti olarak, ama o psikolojik yönlerini çok fazla düşünemeyebiliyoruz. Çünkü işte sağlığı yerinde mi? Tamam, yerinde. İşte ekonomik durumunu hallettik mi? Tamam, hallettik. Peki o memleketten ayrı kalma psikolojisi ne olacak? Bunu kimse düşünmüyor. Yani, biz hep hastalıkları fiziksel yönüne bakarız ya, hiç psikolojimizi umursamayız bile.
Yani işte bir şey, bir gönül kırıklığı yaşıyorlar. Şimdi evet. Bazılarına rastladım ben mesela, 6 ay gelip Türkiye'de yaşıyor. Kimse yok. Yani eş dost kalmamış falan. Yaşı da ileri.
Evet.
İşte yani tabiatın şeysi yani.
Kanunu.
Yapacak bir şey yok. Şimdi gelip bir de böyle burada yalnızlaşma durumları da var yani. O da çok tatsızlık. İki arada bir derede kalma gibi bir şey bu.
Evet.
Ondan sonra bunlar işte belli işte ne bileyim yani, hem orada hem burada bir el atılması gereken bir konu. Ben aslında yani bu işlerin altından kalkılabileceğini düşünüyorum. Öyle çok da büyük külfetler gerektirmeyen işler bunlar.
Evet.
Yani sivil toplumun devletle işbirliği yapmak suretiyle işte ne bileyim yani birçok yeni adımlar atılabilir. Yani bu sayıları da azaldı. O da tabiatın kanunu haliyle. Yani ilk giden, ilk yıllardan kalan çok vatandaşımız yoktur ama şimdi 60 seneyi aştık. Tabii yaşlanmaya devam ediyorlar yani
tabii.
Neticede.
Evet değerli hocam.
Yani, bugün 50 yaşında olan 10 sene sonra 60, ondan sonra 10 sene daha geçerse 70. Dolayısıyla bu Türk nüfusu yurt dışında var olduğu sürece bir önemli grup olarak yaşlılarımız da olacak ve gündemimizde olması gerektiği kanaatindeyim.
Evet değerli hocam.
Büyük fedakarlıklar yaptılar, yıllarca
çok,
çalıştılar.
Çok çok çok. Zaten aslında yeni nesil için o çalışmaları kendileri için bile değildi. Yeni nesil içindi, yani, çocukları
yani
içindi.
Gönül kırıklığı içine girmelerini engellemek lazım. Hem psikolojik bakımdan hem de fiziki bakımdan da, yani mutlu olmalarını sağlayacak bazı çalışmaların yapılabileceğini düşünüyorum. Bunu da bizim Türkiye'de Aile Bakanlığı aslında bu herhalde konuya el atabilir. El attığı takdirde de başarılı sonuçlar alınabilir diye düşünüyorum.
Evet, sanatsal yani faaliyetler de bu anlamda çok kıymetli bence değerli hocam. Yurt dışına çünkü çıkan sanatçılarımız oradaki halkımızla bütünleşmek için aslında yurt dışına gidiyorlar. Türkiye'den onlara bir nefes, bir soluk, bir müzik, bir melodi götürerek o işte psikolojik durumlarını da biraz iyileştirmeye çalışıyorlar aslında.
Tabii. Yani mutlu olmalarını sağlamak lazım. Sağlıklı yaşamalarını sağlamak lazım. Yani iyi bir ortamda yaşamayı hak ediyorlar. Yani çok yalnız bırakmamak lazım onları.
Evet değerli hocam. Hepsinin ellerinden yani, öpüyoruz. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.
Evet.
Bu vesileyle de size de çok teşekkür ediyoruz hocam, bu konuyu da gündeme getirdiğiniz ve onları aslında onları ne kadar sevdiğimizi ve onlara ne kadar muhtaç olduğumuzu, onlar zannediyorlar ki kendileri muhtaç ama aslında biz yeni nesil büyüklerimize daha çok muhtacız. Onlardan halen her saniye öğrenecek çok şeyimiz var. O yüzden onları da mutlu etmek boynumuzun borcu diyelim. Siz de sevgilerle uğurlayalım değerli hocam.
Çok teşekkür ederim. Ben de hepsine sağlıklı, güzel yıllar, iyi yaşlılık yılları temenni ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz size.
Çok saygılar, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Avrupalı Türkler köşemizde göç ülkesinde yaşlılığı konuştuk. Özellikle eski kuşakları, büyüklerimizin sağlık, ekonomik ve memleketten uzak kalmanın verdiği o psikolojik sorunları nasıl daha olumlu hale getirebiliriz? Bu konuda neler yapılabilir? Bu konulara değindik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna da gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.